Ayrım 7, sayfa 106. Bir suçlama. 1951 yılında Kocaeli'nde yapılan büyük askeri manevralarda tanıştık. Basın ve halkla ilişkiler büroları ya da müşavirlikleri henüz kurulmamıştı. Yüzbaşı Samet Kuşçu'nun görevi manevraları izlemekle görevli basın mensupları ile ilgilenmekti. Genç, esmer, çalışkan bir adam. 1958'de 9 subayın darbe yapacağını ihbar eden subayın Samet Kuşçu olduğunu öğrendiğim zaman doğrusu hayret ettim. Bir subayın yalın kimliğini yansıtan görevinin sınırları dışına taşmamaya özen gösteren Kuşçu'nun hangi dürtülerle muhbir olduğunu bir türlü kavrayamadım. O gün de bugün de. 17 yıl sonra 1983'te bir gün Kızılay'da yolda karşılaştık. Geçen yılların izlerini taşıyordu ama fazla değişmemişti. Ayaküstü kısa söyleşide ihbardan söz açıldı. Kuşçu Bayar'la doğrudan konuşmadım ama İçişleri Bakanı Namık Gedik beni anlamıştı sanırım dedi. Şeflerden yansıyan otorite egemenliğine karşın belki de Namık Gedik darbe olasılığına eğilen birkaç DP'liden biriydi. 27 Mayıs'ta tutuklanıp götürüldüğü harp okulunda pencereden atlayarak intihar eden Namık Gedik, DP'nin son 3 yılı ile ilgili anılar bırakmamıştı. Bu nedenle kimi gerçekler ayrıntılı biçimde öğrenilemedi. Kuşçu şöyle diyordu. Menderes'in çok yakınında olanlar da ihtilal teşebbüsü içindeydiler. Menderes'in Londra uçak kazasında ölen yaveri Muzaffer Ersu de ihtilalcilerle birlikti. Ve İlhami Barut, 9 subaydan biri ile ilişkiliydi. Ölümünden sonra bu durumu kanıtlayan kimi belgeler kasasında bulundu ama Menderes'in emriyle imha edildi. Siyaset doğal mantığından çıkınca bir iktidar bünyesinde hangi olayların, hangi ilişkilerin giderek yoğunlaştığını göstermesi açısından Kuşçu'nun bu kısa açıklaması önem taşıyordu. Aynı koşutluktaki gelişmeleri 12 Mart 1971 muhtırasından 2 yıl sonra 1973'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de görecektik. Genelkurmay Başkanı Faruk Gürler soyunup meclise gelmiş Cumhurbaşkanlığına aday olmuştu. Parlamentoda sayı ağırlığını elinde tutan AP Gürler'in Cumhurbaşkanlığına karşı çıkıyordu. Fakat sonradan öğrenildi ki Gürler'i askeri giysilerini çıkarıp Cumhurbaşkanı adayı olmaya kışkırtanlar bir grup AP'li milletvekili ve senatördü. Bir bakıma Gürler'in köşke çıkmasıyla 12 Mart'ın sürmesini istiyorlardı. 12 Eylül önderi Kenan Evren'in kimi açıklamaları, darbe yanlılarının sadece orduda değil sivil kanatta da var olduğunu göstermiyor muydu? Memleket elden gidiyor sloganı ile genelkurmaya taşınan kimi sivillerin ne duruyorsunuz dediklerini askerler söylüyordu. Hatta rahmetli orgeneral 12 Eylül'de 2. Ordu Komutanı Bedrettin Demirel özel bir söyleşimizde "Bizi yoksa vatan haini olursunuz" diye sürekli kışkırtırlardı demişti. Menderes 9 subay olayını ne kadar önemsemediyse 27 Mayıs'tan sonraki darbelerde içlerinden kışkırtıcılık yapanları siyasi partilerle liderler de açıklama cesaretini gösteremediler. Darbe gelip üzerlerinden geçtikten sonra darbeye kimlerin ön ayak olduğunu söyleyerek ihanet şebekelerinden söz eder oldular. Geciken davranışlar. Sonradan yapılan bu açıklamaların siyasal savunulara malzeme olmaktan öteye cim karnında nokta kadar değeri yoktu. 9 subay olayını ordudaki belirgin kıpırdanmanın öncüsü olarak değerlendirmeyenlere, önlerine düşen ana bilgileri araştırıp sonuç çıkaramayanlara, 1958 darbe girişiminin önderlerinden emekli general Faruk Güventürk bir açıklamasına şunları söyleyerek ders verecekti. İhbarda belirtilen her şey doğruydu. Okunan planlar tamamen hakikate uygun ve bizim planlarımızdı. İstihbari bilgileri bir araya getirip bütünleştirerek belirsizlik gösteren kargaşa ortamlarında olayların nereye varacağını, nasıl sonuçlanacağını görebilme ustalarından Ergun Gökdeniz, DP'nin üst düzey kadrosundaki algılama noksanlığını başka biçimde yorumluyordu. Elde edilen bilgileri bu denli dikkate almama tıpkı Çiçera olayına benziyor. Adam İngiliz Büyükelçiliğinden Batı'nın savaşla ilgili bütün kararlarını belgelemiş. Ama Berlin bu kadar önemli bilgi kolay yoldan ele geçmez diyerek omuz silkmiş. 1950 öncesi bizde de öyle. Bu bilgiler bu kadar kesin olamaz diye inanmamak. Asıl mesele 9 subay olayıydı. DP ileri gelenleri üstüne gidemediler. Oysa İçişleri Bakanlığı'nın edindiği bilgilerin dışında gizli örgüt Milli Emniyet de ellerindeydi. O kadar ki Milli Emniyet içinde bölünmemiş her bireyi ayrı telden çalmıyordu. Ayrı siyasi anlayışta değildi kadro. Bir başbakan 1958'de 27 Mayıs'tan 1-2 ay önce gelen ihbar mektuplarını Milli Emniyet aracılığı ile inceletmiyordu. Milli Emniyet sanki devre dışı kalmıştı. Başka ihbarlar da gelmişti diyen Demirel'e Milli Emniyet'i sordum. Bir süre sustu. İktidarın gelmekte olan ihtilalin ön sancılarını gizli örgütten duymaması olasılığı eşyanın tabiatına uygun değildi. Mantığı reddetmedi, pesten bir sesle sözcükleri tane tane söylemeye özen göstererek, bu örgütler ne zaman haber verdiler ki demekle yetindi. Vurgulamanın altında 12 Mart vardı, 12 Eylül öncesi vardı, bir suçlama. Geleceği gören adam, Doktor Namık Gedik. Darbe ve gizli servis ilişkilerini araştırırken beliren bir sezgi, sezgi olmaktan çıktı kanıtlandı. Elbet gününü yılını bilmiyordu. Fakat 27 Mayıs'ın gelmekte olduğunu DP yöneticileri arasında 1960'tan önce açıkça gören kişi İçişleri Bakanı Doktor Namık Gedik'ti. İstanbul Emniyet Müdürü Hayrettin Nakipoğlu, 2. Şube Müdürü Ergun Gökdeniz'den acele çalışma odasına gelmesini istedi. Telaşlıydı, ABD İstanbul Başkonsolosluğundan telefon gelmişti. Nakipoğlu'nu arayan konsoloslukta görevli ancak CIA'nın İstanbul İstasyon Şefi Leisers'ındı. Burada bize sığınmak istediğini söyleyen bir Türk yüzbaşısı var demişti CIA istasyon şefi. Türkiye'de ihtilal yapılacağını söylüyor, bilgiler veriyor. Gelin alın yüzbaşıyı. Gökdeniz Emniyet Müdürü'ne asayiş işlerine bakan şube müdürü olduğunu söylemiş. Bu görev 1. Şube Müdürü Nevzat Emre Alp'in yetki sınırları içinde. Onun alması gerekir diye eklemişti. Nakipoğlu direnmiş. Sen git, al ve getir demişti. Ben de direndim. Nevzat Bey'e saygısızlık edemezdik diyor Gökdeniz. Sonunda Emniyet Müdürü Nakipoğlu kabul etmişti. Emre Alp ile ekibi ABD konsolosluğuna sığınan, ihtilal ihbarında bulunan yüzbaşıyı alıp getirmişlerdi. Yüzbaşı Samet Kuşçu idi. Yıl 1957. Gökdeniz anlattı. Yüzbaşıyı sorguya aldık. Ünlü 9 subay olayını anlatıyordu. Darbeyi yapacak kadronun 10. kişisiydi. Fakat ihbar ediyordu. 3 yıl sonra 27 Mayıs gerçekleştiğinde Kuşçu'nun taşıdığı bilgilerin değerini anladık. Çünkü Kuşçu sadece 9 subayın adını yapacakları darbenin içeriğini vermiyordu. 27 Mayıs'a katılan, 27 Mayıs'ı gerçekleştiren kadroda bulunanların hepsinin adlarını da sıralıyordu. 1957'de 1960'ın adları ihtilali yapacakların adları. 27 Mayıs kadrosunun tümünü gerçekten veriyor muydu? Evet veriyordu Kuşçu. Yüzbaşının sorgusunu yaptık, ifadesini yazıp imzalattık. MAH'a teslim ettik. İş bu noktada kalmamıştı Gökdeniz'e göre. Kuşçu'nun ihbarlarını İçişleri Bakanı Namık Gedik'e götürdük. Adları darbe ile ilgili verdiği bilgilerin hepsini. O da Menderes'e ve Cumhurbaşkanı Celal Bayar'a götürdü. Bir noktayı belirteyim. Milli Savunma Bakanı Şemi Ergin'e de durum iletilmişti. O tarihten sonra ürktü Ergin ve DP grubundaki muhalif yaylacılardan biri oldu. Buna dokunup geçelim. İçişleri Bakanı Gedik bizleri çağırdı, dinledi. Sorusu şuydu, şimdi ne yapacağız? Benim bakana önerilerim oldu. İhbarda adı geçenleri yetkililer çağırsın. Kuşçu'nun ihbarında adlarının geçtiğini, girişimin böylece öğrenildiğini, ancak haklarında hiçbir muamele yapılmayacağına, görevlerine devam etmelerini söylesin. Elbette bu subaylar izlemeye alınsın. Bakan sordu, bu tavsiyeyi niçin yapıyorsunuz, gerekçesi nedir? Yanıtladım. Şayet adları öğrenilenlerin üzerine gider harekete geçerseniz 9 subayı mahkemeye verirsiniz, ötekilerin hepsi artık gizlenecekler. 9 subayı mahkemeye verirsiniz, orduda mağdurlara karşı tepki oluşacak. Olaya bu açılardan bakarsak yararsız sonuçlar doğacak. Bir darbenin oluşmasına, gelişmesine daha kolay yol açılacak. Bakan doğru söylüyorsun dedi. Namık Gedik dikkatli, özenli bir planla darbeye veya olası başka bir darbeye karşı önlem alınmasından yanaydı. Durumu görmüştü. Namık Gedik'in bir kaygısı vardı ve söyledi de, böyle bir tavsiyeyi Cumhurbaşkanı Bayar kabule şayan görmez diyordu. İhbar üzerine harekete geçilmesini ister diye düşünüyordu. Gökdeniz, Doktor Namık Gedik haklı çıktı diyordu. Köşkün direnmesiyle aksine uygulama yapıldı. Köşk bastırdı ve 9 subay mahkemeye verildi. Kuşçu'nun ihbarındaki öteki subaylar 27 Mayıs'taki darbenin hazırlayıcısıydılar. Daha önemlisi, 9 subay mahkemeye sevk edilerek asker askere veriliyordu. Sonuçta Doktor Gedik o günlerin siyasal kadrosuna çözüm gerçeğini anlatamamış, hükümet üzerinde çok etkili olan Bayar olasılığı sezdiği halde direnmiş, işin derinine inilmesini engellemişti. Kuşçu'nun yıllar sonra 1983'te bana, beni yalnız Gedik anladı derken anlatmak istediği buydu. Bu olaydan bir başka sonuç çıkıyordu. Bir Türk subayı CIA istasyon şefine gidiyor, bir ihtilal ihbarı yapıyor, geniş ölçüde adlar sıralıyordu. CIA'nın aldığı bilgilerden sonra dost Türkiye'nin içine gözlerini geniş açıyla çevirmemesi olası mıydı? CIA 27 Mayısçılara yanaşmıyordu, işbirliği kurmaya girişmiyordu. Fakat artık ordudaki hareketleri daha ince ayrıntıları ile junta hareketlerini dışarıdan dikkatle gözlüyordu. Madanoğlu doğruluyor. Nitekim 27 Mayıs'ın önde gelen kişilerinden General Madanoğlu bir söyleşide 27 Mayıs ihtilalinin bir öncesi olduğunu söylüyor. Doğu Perinçek'le Mayıs 1988'de yaptığı bir söyleşide 27 Mayıs 1960'tan çok önceki günleri anlatıyor. Silahlı kuvvetler içindeki hareketlenme daha 1954'te başlamıştı. Önce üst kademeler vardı işin içinde. 1955'te Hipodrom'da 29 Ekim törenleri yapılıyor. Milli Savunma Bakanı parmağını oynatarak Genelkurmay Başkanı Nurettin Baransel'i yanına çağırıyor. Baransel buna tepki gösteriyor. Haber hemen tören kol ordusuna yansıyor. Subaylar toplanıp Baransel'e gidiyorlar. "Müsaade edin, bayar dahil hepsini toplayıp içeri tıkalım," diyorlar. Baransel, "Ben hallederim," diye cevap veriyor. Gene 1955'te Ankara'ya gitmiştim. Genelkurmay Başkanı'na alel usul ziyarette bulundum. Bir akşam yemeği varmış, beni de çağırdı. Yemekte Kara Kuvvetleri Komutanı Abdullah Sever, "Bize kurşun işlemez, gereğini yapın komutanım, gereğini yapın," dedi. Bunu da Genelkurmay Başkanı'na hitaben söylüyordu. Fakat sonradan üst kademeler işe karışmadılar. Generaller çoğunlukla hükümetten yana, terfi oraya bağlı. Böylece alttan başladı hareket. 9 subay olayı da korkuttu generalleri. Bu olaya az kalsın ben de karışıyordum. Ordu içinde bir grup benimle ilişki kurmuştu, görüşecektik. Bir gün bir albay gelip Kani Akman Paşa'nın benimle yemek yemek istediğini söyledi. Randevulaştık ama albay Ziya Paşa'ya rastlamış, onun yemekte bulunma isteğine de evet demiş. Anladım ki albay işten habersiz, yemeğe gitmedim. İyi de olmuştu. 2 gün sonra 9 subay olayı patlak verdi. Kani Akman Paşa'yı falan emekli ettiler. Sizi harekete geçiren olay neydi? Karşı devrimcilik. DP'nin orduyu etkileyerek istediğini yaptırdığını anlatıyor. Karşı Atatürkçülük vardı diyor Madanoğlu. Laikliğin terk edildiğini, bu arada ezanın yeniden Arapçaya çevrildiğini söylüyor. Allah Arap değil ki, neden ezan Arapça olsun diyor ve sürdürüyordu. 9 subay olayından sonra ben aradım onları. Hepsi telaş içinde. Aradan zaman geçti, yeniden örgütlenmeler oldu. Geldiler, beni buldular. O zamandan Kabibay'la Orhan tanışmıştık. Sivil hükümet kuracağız ve en kısa zamanda yönetimden çekileceğiz. Benim düşüncem bilim kurulu kurmaktı. Demek ki 9 subay olayı ile 27 Mayıs'ı yapacaklar belliydi. Ve 27 Mayıs'tan çok önce subayların iktidarda sürekli kalma fikri yoktu. Kalıcı olma eğilimleri Türkeşlerle birlikte mi ortaya çıktı? Türkeş başbakanlık müsteşarı oldu. Gürsel hem cumhurbaşkanı hem de başbakan. Bu durumda Türkeş kurmay başkanı gibi ipleri eline geçirdi. Komite içinde kendisine 20-22 taraftar topladı. Oysa sonradan Türkeş ile 13 arkadaşı tasfiye edildi. Demek ki komite içinde daha başkaları da vardı. Osman Köksal'a sordu. "Bu Türkeş ne arıyor komitede?" diye. Köksal, "Talat Aydemir tavsiye etti," dedi. Türkeş başlangıçta ihtilal grubuna katılıyor fakat daha sonra bunlar ihtilal yapamaz diye düşünüyor. Ancak Osman Köksal 27 Mayıs öncesinde muhafız alayı komutanlığına tayin edilince ihtilalin başarıya ulaşacağına aklı kesiyor. Cemal Gürsel'le temas kurmuş. Gürsel bu işe evet dediğinde 1959 Şubat'ıydı. Gürsel Menderes'e bir mektup yazmış. Cumhurbaşkanlığı teklif etmiş. Bayar'ın yerine bir çözüm olarak mektubu daktilo öden Türkeş. İhtilal içinde darbe. Türkeş insanları etkiliyor muydu? Gerçek fikirlerinin ne olduğunu açıklıyor muydu? Biz bu sırada Türkeş'in ırkçı olduğunu, bu yüzden yargılandığını bilmiyorduk. Diğer komite üyeleri de bilmiyordu. Ama insanlara sokulmasını, avlamasını biliyordu. Bilinçsiz subaylar ondan yanaydı. Dinle falan ilgisi yoktu. Hepsi gösteriş. Din istismarı yapardı. Türkeş ve arkadaşları memleketin kalkınması için oya ihtiyacı olmayan bizim gibi insanların birkaç sene kalması lazım kafasındaydılar. Zannediyorlar ki kalacaklar. Yahu hangi junta çatlamamış ki? Komite içinde bunlar egemen. Türkeş başbakanlık müsteşarı. Toplantıları kendi takımının hakimiyetini güçlendirecek zamanlara denk düşürüyor. Ben de kendimi sorumlu hissediyorum. Bir çare buldum. Ragıp Sarıcay'la da görüştüm. Şöyle bir çare. Birlik komutanları beni seviyor. Onların desteğiyle 38 kişilik komiteyi sivillerle, profesörlerle, öğrenci temsilcileriyle falan genişleteceğim. Bu hazırlık içindeyken Osman Köksal geldi. Gürsel 15 günlüğüne geziye gitmişti fakat 3 güne kadar dönüyor. Karşılayanlar arasında senin de olmanı istiyor. Daha önce böyle karşılamalara gitmemene kırılmış haberini getirdi. Ben ne Gürsel'in gittiğini ne geldiğini biliyorum. Biz öyle tören falan bilmezdik. Bu sefer karşılamaya gittim. Karşılayan 8-10 kişiyiz. Gürsel hepimizin elini sıktı. Sonra döndü, elimden tuttu, çeke çeke götürmeye başladı. Ben önden, o arkadan otomobile girdik. O zaman kortej, eskort falan yok. Bir arabayla gidiyoruz. Şoförle aramızdaki camı kapattı. Döndü bana. Madanoğlu, sen bana vaktiyle çok şey söyledin. Şimdi iş berbat. Ne dersin, bunların 7 tanesini Kars Kalesi'ne kapattırsak ne olur, dedi. O anda aklım yıldırım hızıyla çalışmaya başladı. Ben komiteyi genişleterek işi çözeyim derken Gürsel kökten hallediyor. Dedim, kararlı mısınız? Kararlıyım, dedi. O zaman işi bana bırakın ama 7 mi olur, 14 mü olur bilmem, dedim. Bu konuşmadan hemen sonra İrfan Tansel'e uğradık, Hava Kuvvetleri Komutanı. Uçak kazası geçirmişti. O olayın ertesi günü oldu Cemal Gürsel'le konuşmamız. Sonra Sezai Okan, Osman Köksal, başka arkadaşlar hazırlık yaptık. Sayı olarak 14'te karar kıldık. İkişer zarf hazırladık. Biri İstanbul, öbürü Ankara adreslerine olmak üzere. Gürsel'e gittim. Paşam, bu pazar günü yapıyoruz dedim. Gürsel'in cevabı yetiştiremezsiniz be evladım oldu. Ben de yetiştiremezsek öbür pazar onlar bizi toplarlar dedim. Bunun üzerine işe giriştik. Telefonları kestirttik. Ertesi gün sabah 7'de hepsinin evlerine emeklilik tebligatı yapıldı. Her birine bir inzibat, bir polis yolladık. Bunlardan Muzaffer Özdağ ile Dündar Taşer'in evleri karşı karşıya haberleşiyorlar. Bir cipe atlayıp Gürsel'e gitmeye kalkıyorlar. Bunun üzerine hepsini havaalanına topladık. Bir tek Kabibay kayboldu. Sonra onu da bulduk. Bu arada yurt dışına çıkarma fikri gelişti. Ülkede kalsalar hapsetmek lazım. En iyisi dış görev dedik. Bugünün isimleri o tarihte neredeler? Örneğin Kenan Evren Mayıs'ta ne yapıyordu? Kenan Evren o zamanlar kurmay yarbay, Ordu Donatım Okulu kurmay başkanı. Biz bu işin dışında kaldık diyormuş arkadaşlarına. Çevresinden bir subay git Madanoğlu'yla konuş demiş. Bana geldi bir selam çakmış ve ordonat okulu emrinizdedir komutanım demişti. Ben de omuzuna vurup çok yaşa aslanım deyip göndermiştim. Amerika'nın tutumu? Madanoğlu memleket ihtilal havasında ama siyah durumu bilmiyor. Belki ihtilale memnun da oldular ama bilmiyorlardı ki işler demokrasiye gidecek. Kitapçıların rafları sol ilerici kitaplarla dolacaktı. Siyah işe sonradan el attı ve ordunun içine girdi. Milli Emniyet Teşkilatı iyice örgütlendi. Ordu da kıpırdayamaz oldu. Bugün her 5 subaydan biri MİT'e rapor verir diyorlar. Ne birlik duygusu kaldı ne de asker arkadaşlığı. 1960 öncesinde de etkiliydiler gerçi ama mesela bizden haberleri yoktu. Sonra emin sulara ödenen 40-50 bin liraları Amerikalılardan aldık. SİHA'nın gözleri ne zaman açıldı? Madanoğlu sürdürüyor. SİHA 27 Mayıs'tan sonra gözlerini açtı. Bize sicil verir hale geldi. Amerikan müşavir heyetleri gelir hakkımızda rapor tutardı. Sonra bu raporlara göre geri hizmete gidersiniz. SİHA 12 Eylül'e kadar öyle bir bilinçlendirdi ki. Sonra bunlar kim ki zaten? Evren bir hocazade. Bahsettiği ayetler, hadisler hep aileden aldığı terbiye. Genel sağa kayma içinde ordu da vagon gibi gitti bu sağa kayışın arkasına takılıp. 12 Mart. Soldan başlayıp sağa doğru. Madanoğlu'nun 12 Mart darbesine yaklaşımı. Ben sonradan öğrendim. Asıl teşvikçisi Muhsin Batur. Faruk Gürler'i işliyor. Gürler çekingen yapıda bir kişi. En sonunda peki diyor. SİHA duruma hakim. Kor General Atıf Erçıkan'ı sokuyor olayın içine. Bu arada da Tağmaç'ı uyarıyorlar. Gürler'i ürkütüyorlar. Solcu darbe olacak. Sizi de kurşuna dizecekler diye. Gürler korkuyor. Genelkurmay Başkanı'na gidiyor. 9 Mart'ta planlanan güya ilerici yön taşıyor. 12 Mart SİHA'nın güzel manevrasıyla yön değiştirdi. Yön değiştirmese de beter olacaktı ya, onlar bizim kadar içten değillerdi. Daha sonra göreceğimiz olaylara koşut bu açıklamalar çok ilginç. Elbette Madanoğlu gibi bir paşadan, generalden diyemiyoruz. Doğru yazıyordu, sevmiyormuş bu türden lafları, tarafından söylenmesi de. SİHA'nın merakı. Gökdeniz'in analizler yaparak ortaya koyduğu ve katıldığım bir başka gerçek daha vardı. SİHA artı 27 Mayıs işbirliği olamazdı. Çünkü SİHA ve Amerikalılar genç subayların gerçekleştirdiği 27 Mayıs'a kuşkuyla bakıyorlardı. Genç subaylarıyla 27 Mayıs'ın sol bir hareket olduğundan, olacağından kaygılıydılar ve bu kanıyla 27 Mayıs yöneticilerini her yönden izliyorlardı. 27 Mayısçıların sol değil, en azından daha radikal devletçi olduklarına inanıyorlardı. SİHA gibi KGB ve Sovyet Ordu İstihbaratı GRU da 27 Mayısçıları inceliyor, izliyordu. SİHA ihtilal gününden sonraki geleceğin portresini çizmek peşindeydi. İki gözlü örgüt daha çok radyoda 27 Mayıs sabahı ihtilal bildirisini okuyan Alparslan Türkeş'in peşindeydi. Bir kudretli albay. SİHA Türkiye'de ihtilalin Mısır'dakine benzer biçime dönüşüp dönüşmeyeceğini araştırıyordu. Nasır'ın ihtilal önderi görünen General Necip'i bir süre sonra düşürüp bütün yetkileri avucuna alması gibi Türkeş'in General Gürsel'i bertaraf ederek yönetimi tümüyle ele geçirip geçirmeyeceğini saptamaya uğraşıyorlardı. Türkeş'in şöhreti milliyetçi çevrelerden geliyordu. Yıllar önce bir ara Turancı olarak hapishanede yatmıştı. SİHA hep şunları öğrenmek istiyordu. Türkeş'in ordudaki gücü nedir? Arkasında genç subaylardan ne kadar bir güç vardır? Hangi kademelere egemendir? Bana da soruyordu SİHA elemanları. Herkese sordukları gibi. SİHA bu araştırmalarından nasıl bir sonuç çıkardı? Gökdeniz SİHA'nın vardığı sonucu açık seçik ortaya koydu. Eğer SİHA dedi Türkeş'i kendine, yani Amerika'ya uygun görseydi destekleyecekti. Tehlikeli bir virajı dönen Türkiye, Türk İş'in Milli Birlik Komitesi'nden tasfiye edilmesinden sonra geride kalan bir avuç genç subayla 1961'de demokrasiye ulaşmıştı. Gökdeniz SİHA gerçeğine doğrudan bağlamadan o günlerin ilginç bir olayını anlatıyordu. 27 Mayıs'tan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Hava Albay Fevzi Arsın getirildi. Türk İş'in çok ama çok yakını Emniyet Genel Müdürlüğü Daire Başkanlarından Ali Çankaya, uyuşturucu ile mücadele toplantılarına katılmak üzere ABD'ye gitti ve uzun süre dönmedi. Oradan yazdığı mektuplarda ABD'de gazete çıkaracağından ve ABD'de mücadeleye devam edeceğinden söz ediyordu. Bir süre sonra kesin emirle geri getirildi. Ali Çankaya tabii Türk İş'e de yazıyordu. Tabii dostun için yazmasın. Tabii sözcüğüyle başlayan yeni bir soru yönelterek yeniden tabii yanıt almak istemedim Gökdeniz'den. Tabii ABD'den postalanan mektuplar ilgili yerlerde sahibinden önce açılıp okunuyordu. Örtünün kaldırılması. Gizli servis 27 Mayıs 1960'tan önceki yıllarda üzerinde tartışma yapılmaz, zinhar konuşulmaz bir çeşit korku şatosuydu. 27 Mayıs pek çok tabuyu özgür tartışmaya açtı. Gizli servisin üstüne atılan örtüyü 27 Mayıs belki tümüyle kaldıramadı ama en azından kıyısından köşesinden kamuoyuna açabildi. İhtilali yapan genç subaylar 18 aylık kısa süreli iktidar dönemlerinde gizli servisi demokratikleştirmeye uğraştılar. Kesin sonucu alabilmeleri için zaman yetersizdi. Basın Milli Emniyet'le ilk kez bir ihbar olayından sonra tanıştı. Yıl 1949, CHP iktidarının son aylarıydı. Başbakan Şemsettin Günaltay bugün Maliye Bakanlarının çalıştığı Ulus'taki eski stil Başbakanlık binasında bir konuk bekliyordu. Beklediği kişinin adı Reşat Aydınlı'ydı, muhalefetteki DP'nin Aydın milletvekili. Reşat Aydınlı geldi ve Günaltay'a bir suikast ihbarında bulundu. Dediğine göre DP'de Celal Bayar'ın da bilgisi dahilinde İnönü'ye suikast hazırlanıyordu. Namuslu bir vatandaş olarak durumu başbakana iletiyordu. Fakat Aydınlı tahmin edemeyeceği bir düzenlemenin içine düşmüştü. Başbakanla yaptığı görüşme ses alma aracıyla saptanmıştı. Hükümet ufak bir soruşturma ile suikast ihbarının doğru olmadığını öğrenebilirdi. Belki de öğrendi ancak ihbar hem siyasal hem de hukuksal açıdan geçiştirilemezdi. Savcılık Aydınlı hakkında dava açtı. O gün genç gazeteciler için çok renkli bir gündü. Henüz ses alma araçlarıyla karşılaşmamış, işlevleri hakkında en ufak bilgisi olmayanlar mahkeme salonunu doldurmuşlardı. Büyük ekranlı televizyon alıcıları kadar bir araç getirildi, masaya kondu. Üstünde iki büyük makara yargıcın buyruğu ile kapağı açıldı, çalıştırıldı. Aydınlı'nın sesi bir geliyor bir gidiyordu. Günaltay'ın sözleri ise güldür güldür duyuluyor, açık seçik anlaşılıyordu. Aydınlı aracın üstüne eğilmiş, bir eliyle daha iyi duysun diye sağ kulağını kavramış dinliyordu. Bizler ise küçük mahkeme salonunun bir köşesinden araçtan yükselen konuşmaları saptamaya çalışıyorduk. Ses alma araçlarının bugün geldiği aşamayı bilenler için bu manzara gerçekten gülmece konusu olabilirdi. Daha sonraki celselerden birinde yargıç huzuruna şişman, kır saçlı, gözlüklü, oturaklı bürokrat izlenimi veren, sokakta görseniz sıradan biri diye tanımlayacağınız bir numaralı tanık çıkarıldı. Adı Naci Perker'di ve Milli Emniyet'i yönetiyordu. Aydınlı'nın çok önemli bir konuda görüşme isteğinden sonra Başbakanlık Milli Emniyet'i çağırmış, önlem alınmasını istemişti. Gizli servis o zamanlar kamuoyunun basının bilmediği tekniği getirmiş, Günaltay'ın çalışma masasının altına monte etmişti. Aydınlı'nın oturacağı koltuğun önündeki küçük masaya konulan vazoya çiçekler arasına mikrofon yerleştirilmişti. Aydınlı konuşmaya başlayınca başbakan düğmeye basacak, görüşmeler olduğu gibi kaydedilecekti. Başbakan Günaltay Milli Emniyet'in öğrettiği yöntemi işletti. Düğmeye ayağıyla bastı. Konuşma saptandı ama o tarihte teknik o kadardı. Sesler ya çok derinden geliyor anlaşılmıyor ya da en ufak hareket sözlerden çok büyük gürültülerle kayda yansıyor, sözleri örtüyordu. Naci Perker kendi ifadesine göre Milli Emniyet diye anılan Milli Amala Hizmet, MAH'ın ilk hizmet başkanıydı. 1941 yılında servisin başına geçmiş, 1953 yılına kadar uzun süre bu görevi sürdürmüştü. 1941 savaşın ikinci yılıydı. Savaşı kazanacak ya da yitirecek olan cephenin henüz belirlenmediği bir dönemdi. Genelde savaş boyunca iç ve dış istihbaratın sorumluluğu askerlerin omuzundaydı. Genelkurmay İstihbarat Dairesi'ne yetenekli görülen subaylar görevlendirilmişti. Böylece Milli Emniyet diye anılan MAH daha o tarihlerden başlayarak yazgısını genelkurmaya bağlamıştı. 1965'ten sonra gelen MİT dönemlerinde de yazgı birlikteliği değişmeyecekti. Kimi önemli sakıncaları da yanında sürükleyerek. Savaş yıllarında Türk gizli servisleri gereğinde Alman servisiyle, kimi zaman da İngiliz gizli örgütüyle ortak çalışmalar yapıyordu. Bilgi alışverişinde bulunmak ya da operasyonlarda birlikte çalışmak gibi işlevler sürdürülüyordu. Genelkurmay'ın yaptığı istihbarat çalışmalarında özellikle savaşın son yıllarında Türkiye'nin yararına bazı önerileri saptamak, üst makamlara rapor etmek de vardı. Örneğin ünlü 12 adalar sorunu. 1950'den sonra siyasal tartışmalara konu olan 12 adaları Almanların önerisine uyarak işgal edip edemeyeceğimiz savaşın son yıllarında yüksek düzeylerde görüşülmüştü. Örneğin genç bir yüzbaşı, sonradan uzun süre MİT Başkanı Kor General Fuat Doğu, İstanbul'dan Daire Başkanı Behçet Türkmen'in isteğiyle Genelkurmay İstihbaratı adına İzmir'e gönderilmiş. 12 adalar konusunu incelemişti. Adalara hemen her gün motorla gidip geliniyordu. İşgal kuvveti Almanlar yiyecek gereksinimlerini Türkiye'den karşılıyorlardı. Fuat Doğu'nun hazırlayıp devrin Cumhurbaşkanı'na sunduğu iki rapora göre Almanlar, nasılsa savaş bitiyor, bizi Yunanlar teslim alacağına gelin size teslim olalım demişlerdi. O tarihin uluslararası siyasetine göre İnönü savaşa girmeden sınırlarını muhafaza etmeyi yeğlemiş, bu isteklere olumsuz gözle bakmıştı. Sonra İngilizlerle Yunanlar adaları işgal etmişlerdi. Savaş içi casuslukta ABD Büyükelçiliği de geri kalmıyordu. Örneğin 1941'de ABD Büyükelçisi McMurray, Washington'a Almanların Türklerin gizli şifrelerini çözdüklerini kendi kaynaklarına dayanarak bildiriyordu. CIA henüz kurulmamıştı. ABD'nin iç ve dış istihbaratını FBI yönetiyordu. Başında da J. Edgar Hoover vardı. Hoover örneğin Mayıs 1943'te Dışişleri Bakan Yardımcısı Adolf A. Berle'ye resmi bir yazı gönderdi. Bu istihbarat yazısında Almanların Balkanları işgalinden sonra Türkiye'nin 1,5 milyon insan seferber ettiği bildiriliyordu. Türk ordusunun ulaşım, tank, hava olanakları kısıtlıydı. Bunun sonucu ordu ancak savunmada yararlı olabilirdi. Vurucu bir gücün niteliklerini göstermesi kuşkuluydu. İkmal merkezlerinden ancak birkaç yüz mil öteye gidilebilirdi. Türkiye'de her köyde gerilla grupları kurulmuştu. Bir işgal durumunda gerillalar dağa çıkacaktı. Orada yeterince yiyecek ve silah bulabilecek biçimde örgütlenmişlerdi. İstihbari yazıda daha sonra Türk ordusunun silah gücü ayrıntılarıyla anlatılıyordu. Henüz içli dışlı olmadığımız ABD'nin içimizdeki gözleri işte böyle çalışıyordu. Alman ve İngiliz ajanları Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de cirit atıyordu. Karşı casusluk, karşı istihbaratla adımlar atıyor, devlete karşı savaş veriyordu. Savaş sırasında kuşkusuz gereksinimimiz vardı. ABD'den silah aldık, yardım programına girdik. Savaş sonrası ekonomik yardım ve silah isteklerimizde de ABD'ye daha yanaştık. 1950 yılına doğru tırmanan bu yönlü gelişmeler 1950'den sonra elimizi verip kolumuzu kaptırdığımız dönemlere uzandı. 1950'den sonra ABD her şeyiyle içimizdeydi. Tabii CIA da. CIA elini nasıl sokar? Adnan Menderes yakın adamı Başbakanlık Müsteşarı Ahmet Salih Korur'a "İncelemeyi bitirdiniz mi?" diye sordu. Başbakanın çalışma odasına açılan kapının hemen sağına düşen köşede kırmızı deri koltuklara karşılıklı oturan Menderes ile müsteşarı çok önem verdikleri bir konuyu görüşeceklerdi. Korur başbakanının sorusunu "Evet, incelemeyi tamamladım." diye yanıtladı. Bir süre önce Menderes müsteşarını çağırmış, "Milli emniyet ile ilgili bazı şayialar dolaşıyor." demişti. "Gir içlerine, sor soruştur, kulağımıza gelen bu şayialarda ne kadar gerçek payı var öğrenelim." Başbakanın verdiği talimatın özü buydu. 1956 yılının sonlarıydı. Milli Emniyet'in başında bir süre Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanlığı'nı da yapan General Behçet Türkmen vardı. Korur'un o son konuşmada başbakana özetlediği şaiaların ana çizgileri kısa fakat çok çarpıcıydı. Amerikalılar Milli Emniyet'e hakimdi, para veriyor, örgüte nüfuz ediyorlardı. Milli Emniyet'in bütün dosyaları CIA'nın kontrolündeydi. Başbakanlık müsteşarı aldığı buyruk üzerine Milli Emniyet'in önemli birimlerine gitti, çalışanlarla konuştu, incelemeler yaptı ve döner dönmez Menderes'e aldığı sonuçları anlatıyordu. İstanbul'da Milli Emniyet'e ait bir okul, servisin İstanbul örgütü ve Yeşilköy'deki soruşturma teşkilatı tümüyle Amerikalıların emrinde. Okullara, soruşturma teşkilatına Amerikalılar doğrudan para veriyorlar. İstanbul Bölge Örgüt Başkanlığı'na doğrudan para ödüyorlar, karşılığında iş istiyorlar. Bir nefeslik süre geçti, Korur çalışanların durumu dedi, açıkladı. Serviste görev alanlar, çalışanların hemen hemen tümü Amerikalılardan para alarak karşılığında iş görmekten onurlarının zedelendiğini söyledi. Kiminle konuştuysam durumun kendilerine acı verdiğini belirtiyor, yakınıyordu. Milli Emniyet sadece CIA'dan değil, öteki yabancı gizli servislerden de para alıyordu. Ne var ki Türk gizli servisine yardım adı altında yapılan, karşılığı istenen paraların verilmesinde CIA'nın yöntemiyle öteki servislerin uygulamaları arasında fark vardı. Fransız, İngiliz ve İtalyan gizli servisleri parayı Milli Emniyet'in Ankara'daki merkezine veriyorlardı. CIA ise ne merkez tanıyordu ne de yöntem değiştirmeye yanaşıyordu. Egemenliğini aldığı gizli servis ünitelerine her ay CIA'nın adamları gidiyor, birimin başındaki kişiye zarf içinde para bırakıyordu. Saptamalara göre milli emniyet birimlerine CIA'da 100 bin, İngiltere gizli servisi 30 bin, Fransızlar 7-8 bin, İtalyanlar da 4 bin lira ödüyorlardı. CIA'nın uygulamaları ile olay hizmet mukabili bir miktar yardım olmaktan çıkmış, Türk gizli servisini aylık ücretlerle çalıştırmaya yönelmişti. Menderes sarsılmıştı. Devletin gizliliğine giren CIA sanki bağımsız bir ülkede çalışmıyordu. ABD'nin gözetiminde, denetiminde bir ülkede bulunuyormuş gibi pervasız, dilediği gibi faaliyet gösteriyordu. Gizli servistekiler CIA'nın işçileriydi. Menderes müsteşarına döndü. Ahmet Salih Bey dedi, bu böyle gitmez. Gizli servisler arasında irtibat tesis etmeyi, birbirine malumat vermek suretiyle müşterek çalışmaları anlarım. Bu çalışmaların getirdiği maddi külfeti karşılamak üzere anlaşılan Amerikalılar yavaş yavaş irtibat tesis etmişler. Sizi bunu tespit etmek için vazifelendirmiştim. Neticeyi aldık. Yenice sigarası içerdi Menderes. Bir tane yaktı ve kesin dille konuştu. Keselim ilişkiyi. Yalnız bir noktada duyarlılık gösterilmesini istiyordu. Ama Amerikalıları darıltmayalım, yardımına muhtacız. Bizim servis mensuplarının Amerikalılardan, yani CIA'dan para alıyor vaziyete düşmelerini derhal önleyelim. Çözüm yolu da gösterdi müsteşarına. Bize yapacakları yardımı malzeme olarak yapsınlar. Onlarda teknik malzeme çok fazladır. Zaten servisin ihtiyacı da var. Böyle bir yardım haysiyete dokunacak bir nokta teşkil etmez dedi. Sonradan vaziyeti böyle idare ettik diyecekti. Menderes ile Korur bir başka noktada da görüş birliğine varmışlardı. CIA'dan doğrudan para almayı servisin başında bulunan Behçet Türkmen Paşa terviç etmişti. Türkçesi desteklemişti. Yüksek düzeydeki bu görüşmeden 3-5 ay sonra Naci Perker'in 1953'te emekli olmasıyla Milli Emniyet Başkanlığı görevini devralan Behçet Türkmen, Bağdat Büyükelçiliğine atanarak ayrılıyordu. Tarih 18 Nisan 1957 idi. Menderes Ahmet Salih Korur'u Milli Emniyet'in başına getirdi. Başbakanlık Müsteşarı 6 ay servise başkanlık etti. Sonra Profesör Hüseyin Avni Göktürk, daha sonra emekli Büyükelçi Celal Tevfik Karasapan, Milli Amala Hizmet'in yani Milli Emniyet'in başına geçti. İlişkide yeni yöntem. Korur'un servise baktığı sırada Menderes'in buyruğu ile Milli Emniyet'in gizli kasasından Lübnan Başbakanı'na 50 bin dolar yardım edildi. Bir Suriye milletvekiline bir miktar para verildi. Başbakanlık müsteşarı daha sonra CIA'nın doğrudan para ödeyerek hizmet isteyişine son verilmesinden sonra 1-2 ay CIA'dan uzak durulduğunu söyleyecekti. Bu sürede ne temas ne bir ilişki kuruldu diyordu. Türkiye ile Amerika arasındaki içli dışlı ilişkiye karşın iki ülkenin gizli servisleri arasında yaşanan soğukluk uzun süremezdi. Ahmet Salih Korur günün birinde CIA'nın istasyon şefini makamına çağırdı. Hükümetin kararını ana çizgileriyle anlattı. Bakın dedi, bundan sonra şöyle davranarak servislerimiz arasındaki ilişkiyi canlandırabiliriz. İlişkilerimizi ancak müşterek hizmet masrafları olarak sürdürebiliriz. Mesela Kürt hareketlerini müştereken takip ediyoruz. Masrafı ne? Diyelim ki 15 bin lira. 7500'ünü CIA öder. Mütemadiyen Batum'a ajan sevk ediyoruz. Ajanı biz temin ediyoruz. Masrafları CIA yapabilir. Uygulamaya geçildi ve bu paralar CIA'dan alınıyordu. Kapalı kalan bu gelişmeler daha sonra irdelenip araştırılmaya başlandığında belgelerle doğrulandı. Örneğin Milli Emniyet'te daha sonra MİT'e hizmet edenlerin hemen pek çoğunun kabul ettiği gibi servis yöneticiliğinde saygın bir iz bırakan Ziya Selışık, Korur'un MAH'ta başkanlık yaptığı sürelerde dostlardan müşterek hizmetler konusunda yardımların sürdüğünü sorulara verdiği resmi yanıtlarda beyan edecekti. Mahçıların, MİT'çilerin dilinde dostlar başta CIA ile öteki Batı gizli örgütlerine verilen özel bir addı. Serviste hiç kimse CIA demezdi. MI6 veya MI5 diye İngiliz servisin adlandırmazdı. Kısaca dostlar denirdi. Ama dostlardan ilk başta anlaşılan Amerikan Merkezi Haber Alma Örgütü, kısacası CIA idi. Genelde ise Batı ülkeleri servisleri. Milli Emniyet bir gizli örgüttü ama 1965 yılına kadar bir yasayla belirli kurallara oturtulmuş bir servis değildi. Varlığı bilinirdi, hukuk devleti anlayışıyla değerlendirilirse sanki yasa dışı bir kurumdu. 1950'den önce ve sonra uzun yıllar Milli Emniyet'i hiçbir hükümet, hiçbir iktidar bir yasa ile zapt-ı rapt altına almaya girişmemişti. Milli Emniyet'in daha çağdaş ancak ulusal çıkarlar doğrultusunda bir yasa ile yeniden örgütlenerek kurumlaştırılması gereksinimi ancak 27 Mayıs'la birlikte ortaya atıldı. 18 aylık askeri rejim Milli Emniyet'i yasaya bağlama çalışmalarına başlattı. Ne çare onca gürültülü yeni demokratik rejim hazırlıkları tartışmaları arasında bugünkü MİT yasası çıkarılamadı. Milli Emniyet'i Milli İstihbarat Teşkilatı'na yani MİT'e dönüştüren yasa ilk çalışmaların başlamasından 5 yıl sonra 1965'te Millet Meclisi'nden geçerek yürürlüğe girdi. MİT yasasının altına CHP'nin son karma hükümet başkanı İsmet İnönü'nün imzası vardı. Yıl 1964. Mecliste komisyon çalışmalarından, Meclis Genel Kurulu'nda ve ardından Cumhuriyet Senatosu'ndaki müzakerelerden sonra MİT 1965'te yasalaşıyordu.